Ayrım 11. Kutkar'ın odasında. Ertesi sabah araştırma kurumuna gider gitmez, yolunu yordamını artık iyi bildiğim 5. kata çıkıp gıda bölümünün kapısını kartımla açtım. İçeri sessizce girip zavallı Kutkar'ın koridorun sonundaki odasına emin adımlarla dimdik, hiç acele etmeden yürüdüm ki koridor gözetleniyorsa eğer suçluymuşum görüntüsü vermeyeyim. Omuzumda içinde çeşitli elektronik aletlerimin, tabletimin ve lenslerimin olduğu büyükçe bir çanta asılıydı. Biri nereye gittiğimi soracak olursa işine koşturan bir profesyonel görüntüsündeydim. Kutkar'ın kapısının önündeki izin noktasına yine gözetlenme ihtimaline karşı kolumdaki bilekliği okutur gibi yapıp avucumun içine gizlediğim çipi okuttum. Bir an sonra içerideydim. Oda ben girince otomatik olarak aydınlandı. İlk işim odanın içinde salınır gibi yapıp tavanda ve duvarlarda lambaların ardına saklanmış gözetleme aygıtlarını aramak oldu. Şüphemi uyandıran bir şey görmedim. Daha da emin olmak için annemin verdiği dudak ruju görüntüsündeki aleti dolaştırdım odada. Sinyal kasanın bulunduğu yönden geldi. Demek kasayı kurcalayacak olanları tespit etmek üzere ayarlanmıştı. Benim kasayla işim yoktu. Gönül rahatlığı içinde Kutkar'ın masasının üzerinde duran ufak tefek eşyaları topladım. Annem özellikle metal malzemeleri istemişti. Laboratuvarlarda bir hafta öncesine ait görüntüleri çözebiliyorlardı yansıtma yapan eşyalardan. Gümüşe benzeyen kutuyu, hemen yanı başındaki cımbızı torbama attım. Ne yapar ki bir adam cımbızla, pul koleksiyoncusu değilse. Masadan toparladığım yansıtıcı eşyaların tümünü torbama koyduktan sonra çekmeceleri kurcaladım. Bazıları kilitliydi. Açabildiklerim ise boştu. Odaya açılan tuvalete baktım. Aynanın önünde bir saç fırçası. Hemen aldım. Tam tuvaletten çıkmak üzereydim ki kapının açıldığını duydum. Duşun içine dar attım kendimi. Duşun cam kapısını çekip kapattım ve çömeldim. Ben duşa girip kapıyı çekince banyonun ışığı söndü. Suyu akıtmadığım için duşun ışığı yanmadı. Yüzümü elimdeki torbaya gömüp nefes almaya korkarak bekledim. Odadakilerin konuştuklarını duyuyor ama ne dediklerini anlayamıyordum. Ne kadar büyük bir gürültü çıkarıyordu kalp atışlarım. Tık, tık, tık, tık, tık. Olamaz. Aritmi var bende. Kalp atışlarım düzgün değil. Şuracıkta kalp krizi geçirip öleceğim. Kutkar'la birlikte silinip gideceğim bu dünyadan. Oğlumun mürüvvetini göremeden, Tamur'la kısacık da olsa bir mutluluk yaşayamadan, hatta üzerinde çalıştığım işi hayatımda ilk kez yarım bırakarak, cesedimi bile uzun süre bulamayacaklar, kullanılmayan odanın duş kabininde. O da ne? Ayak sesleri, hem de çok yakınımda. Ben ağaç arkasına gizlenmiş, ürkek tavşan gibi, yüzümü gömdüğüm torbamdan başımı kaldırdığımda, biri kafasını uzatıp banyoya bakmış olmalı. Işık bir yandı bir söndü banyoda. O kısacık anda duşun camında gözüme bir şey çarptı. Bir yazı, bir formül belki de. Kıpırdamadan, nefes almadan bekledim yine. Sadece kalp atışlarımı duyarak ve artık aritmik olup olmadıklarına hiç aldırmadan. Odadaki konuşmalar bir süre devam etti. Sonra uzaklaşan ayak sesleri ve hızla çarpılan kapı. Ardından gelen sessizlik. Bekledim. Bekledim. Mucize. Beni duşun içinde bulamadan çekip gittiler. Çok yavaş hareketlerle doğruldum. Bacaklarım tutulmuş çömelmekten. Hafifçe topallayarak çıktım duştan. Banyonun ışığını sabitledim. Tekrar duşa girdim. Evet, yanılmamışım. Duşun camında bir şey yazıyordu. Duşun ışığı da yansın diye suyu akıttım. Mümkün mertebe kenara kaçtım ama su üzerime sıçrıyordu. Hiç aldırmadım. Bilekliğimi ayarlayıp birkaç kez resmini çektim camda yazılanın. Sonra suyu kapattım ve torbamı alıp odaya geçtim. Ne olur ne olmaz, hafızama da kazınsın diye avucuma da yazdım şifreyi, bilekliğime bakarak. Eldivenlerimi giyip kapıyı yavaşça araladım ve koridora baktım. Kimse gözükmüyordu. Yine başım dik, hiç telaşlanmadan yürüdüm koridorda. Asansörün önüne geldim. Çağırmak için elimi asansörün camına dayadım. Birkaç saniye sonra asansör önümde durdu. Eyvah! Asansörde iki kişi vardı. Birini tanıyordum. Yukarı mı çıkıyorsunuz beyler diye sordum sakin görünmeye çalışarak. Profesör Otis, sizin bu katta ne işiniz var dedi binanın emniyetinden sorumlu müdür. Yukarı kata kafeteryaya çıkıyordum. Belki Kutkar Zora işe dönmüştür bir bakayım dedim. Dönmüş mü? Sanmıyorum. Kapısını tıklattım ama ne ses ne nefes. Tatile mi çıktı acaba siz biliyor musunuz? Bir bilgim yok Profesör Otis. Sizin üstünüz ıslanmış. Nasıl? Ha şey bir deney yapıyordum laboratuvarda suyu devirdim üstüme sakarlık işte diye gülümsedim. Biz alimler hep dalgın oluruz ya neyse kurur birazdan. Müdürüm Kutkar'ın işe ne zaman döneceğini kim bilebilir acaba? Yeni bir çalışmam var. Tarım giysileriyle ilgili de bana yardımcı oluyordu malum. Gıda onun branşı. Personel bölümüne sorun onlar bilir. Biz katımıza geldik profesör. İyi günler size. İndiler. Ben kafeteryanın bulunduğu teras katına çıktım. Tek başıma bir masaya iliştim ve ilk işim masanın üzerinde duran sürahiye yapışıp bardağa su koyarmış gibi yaparken suyu üzerime dökmek oldu. Böylece artık eteğimin ve sağ kolumun neden ıslak olduğunu çok rahat izah edebilirdim. Kafeterya ve lokantaların masalarında her zaman bir sürahi su bulunması mecburiyeti kimin fikri ise elleri dert görmesin. Sonra otomattan hiç içmek istemediğim bir şişe dut şurubu alıp diktim kafama. Dudaklarıma kıpkırmızı şurubun bulaştığına emindim. Ama ağzımı silmedim ki böylece beni görenlerin aklında iyice yer edeyim. Pencerenin tam önündeki masada oturmuş, gri bulutlara bakarken Kutkar'ı düşünüyordum. Odalarımız ayrı katlarda olduğu için toplantıların dışında en çok karşılaştığımız yer asansör olurdu hep. Bir asansörde ne kadar konuşabilirdi ki iki insan? İki kelimecik, merhaba ve iyi günler. Oysa fıkra anlatmayı severmiş, öyle demişti Tamur. Onu daha fazla tanımaya gayret göstermediğim için tuhaf bir suçluluk duygusu vardı içimde. Tamur'un yakın dostu olduğuna göre, acaba birlikte nehir kıyısındaki salaş meyhanede taze balık yemiş, mıza içmişler miydi? Bundan böyle birlikte hiçbir şey yapamayacaklarından, belki Tamur'un haberi bile yoktu henüz. Bense, Kutkar'ın odasında ne aradığım soruşturulacak olursa, üzerime su boca ederek, aslında maksadımın Kutkar'ın odasına girmek değil, kafeteryada bir şeyler içmek olduğunu kanıtlayacak deliller bulmanın peşindeydim. Saçmaladığımın farkındaydım ama şüpheleri üzerime çekmekten korkuyordum. Yakalandığım takdirde kaybedecek çok şeyim vardı. Ne var ki bu korku dahi Kutkar'ı kimin yok ettiğini öğrenme arzuma mani olamıyordu. Tamur hayatıma girmeseydi, az tanıdığım Kutkar'ın odasında delil topluyor olur muydum acaba? Yok, sırf Tamur'un hatırına yapmıyordum bunları. Gözlerimin önünde bir adam kaybolmuştu. Bir adam resmen kaybolmuştu. Birkaç gündür yaşadıklarımı yeni baştan hatırlamaya çalıştım. Ancak bir karabasan böylesine ürkünç olabilirdi. Daha önce aklıma hiç gelmeyen şeyler yeni dank ediyordu kafama. Merkezi aşırı baskıcı bulanları kınayıp küçümseyen, onları göz çapakları kadar önemsiz bulan ben değilmişim gibi, ne biçim bir ülkede yaşıyorum ben yahu diyebiliyordum. Dut şurubunun kalanını da içtim. Yok, yok, yok, olamaz. Sağlıklı düşünmüyordum. Bütün bunları kafamdan silip atmalıydım. Bu karanlık, dibi gözükmeyen denizde asla yüzmemeliydim. Hayatımın tüm kazanımlarını iyi tanımadığım bir adam yüzünden tehlikeye atmamalıydım. Bir hafta önceki Yuna olmalıydım tekrardan. Ama ancak annemin benden istediklerini ona hayırlısıyla devrettikten sonra. Bilekliğimden annemi aradım. Telefonu açılmayınca sesli mesaj bıraktım. Kelimeleri dikkatle seçerek. Anne, ısmarladıklarını almaya markete gidiyorum. Akşamüstü bana orada vereyim sebzelerini diye konuştum bilekliğime. Ve kereviz yaprağı, meyan kökü, ebe gümeci almak üzere daha önce hiç gitmediğim organik pazara doğru yola koyuldum. Nihayet evime döndüğümde çoktan öğlen olmuştu. Dinlenmeye karşı tedbir olarak bilekliğim dahil evimin tüm aygıtlarını ulaşım dışı bırakmış, mutfakta Kutkar'ın odasından topladıklarımı torbamdaki sebzelerden ayırıp bir poşete koyuyordum ki annem geldi. Ona sarıldığımda kulağına fısıldayarak dedim ki, ''Tamur'la konuşabildin mi?'' Başını evet anlamında salladı ve yüksek sesle sordu annem. Aldın mı ısmarladıklarımı? Sana bıraktığım mesajı dinlemedin mi? Pazardan ne istedinse hepsini aldım. Aferin kızım. Haydi anlat, meraktan ölüyorum. İstersen daha önce parkta biraz yürüyelim, hava alırız. Hava almalara doyamıyorsun. Organik pazarda hava almadın mı? Elimi dudaklarıma götürüp sus işareti yaptım. Biraz başım ağrıyor, temiz hava iyi gelir. Havamız çok temiz de sanki, dedi annem. Benim sana bir sürprizim var anne. Neymiş o? Yola çıkalım, söyleyeceğim. Başlıklarımızı taktık, paltolarımızı giyip çıktık. Kol kola yürürken sol avucuma yazdığım formülü gösterdim anneme. Nedir bu? Yeni buluşunun formülü mü? Bu sana sürprizim işte. Kutkar'ın banyosunda bulduğum bir formül. Cama yazmıştı. Resmini de çektim. Sonra sildin değil mi? Silinmek üzereydi zaten. Zar zor okunuyordu. Sence ne olabilir bu anne? Bu formül yüzünden mi öldürdüler onu? Öldüğünü bilmiyoruz Yuna. Belki de hala hayattadır. Formülün ne olduğuna gelince onu ben değil sen anlarsın. Sen söyle ne olabileceğini. Nereden bileyim anne? En azından neyle ilgili olduğunu bilebilir misin? Mesela hayatımızı karartan gök cisimle bir ilgisi olabilir mi? Avucumu açıp bir süre baktım. Sanmıyorum. Buradaki sayılar uzayla ilgili bir şifreye benzemiyor. Ne olduğunu bilmiyorum ama oraya yazdığına göre birilerine ulaştırmak istediği kesin. Tesadüfen ben buldum. Belki başka biri benden önce görmüştür. Sanmam. Biri senden önce bulsa silerdi. Annem kendi bilekliğinin değişik yerlerine avucumdaki formülü parça parça özenle not etti. Ne yapacaksın bu formülü? Neyle alakalı olduğunu öğrenmeye çalışacağım. Şifrelerle çalışan ekip anlayabilir belki. Tahminimden çok daha örgütlüsünüz siz anne. Yanıtlamadı beni. Araştırma kurumuna girdiğim andan itibaren yaptıklarımı kelimesi kelimesine anlattırdı. O heyecanı bir kere daha yaşadım ve sonunda dedim ki, bak anne, istediğini yaptım. Mesleğimi, itibarımı, hatta kariyerimi tehlikeye atarak Kutkar'ın odasından istediklerini getirdim. Şimdi sen de bana isteğimi ver. Neymiş o? Tamur hakkında bilgi. Onu neden arayamadığımı anlattın mı Tamur'a? Dinlendiğinden ve Kutkar'dan haberi var mı? Tehlikede mi? Onu bir daha ne zaman göreceğim? Yuna, Tamur'la görüştüm. Söyleyeceklerimi iyi dinle. Sana zarar gelmemesi için bir iki ay hiç temas etmeyeceksiniz. Arada Arike ile görüşecek olursan Tamur'dan sakın söz etme. Bu adamla hiç ilgilenmiyormuş gibi yap. Tamur dinlendiğini, gözlendiğini biliyor ve çok dikkatli davranıyor. Bir süre hepimizin çok dikkatli olması lazım. Kutkar'ın başına gelenleri de anlattım ona. Zaten haberi vardı. Ya, sen her zamanki normal yaşamına dön. Bu yılı böyle sonlandıralım. Sonra gün doğmadan neler doğar, değil mi anne, dedim. Öyle söyleyeceğini tahmin ederek. Sonrasını ancak Yüce Ram bilir, diye yanıtladı. Beni hep ters köşeye yatıran annem. Parka gittik. Her zaman oturduğumuz Ulu Çınar'ın altındaki banka doğru ilerledik. Eskiden bu çınarın her biri avucun büyüklüğünde yemyeşil yaprakları vardı, dedi annem. Eskiden Regan'da sadece bize aitti anne. Şimdi Ayser'in adında bir kız pabuçlarımızı dama attı. Hayatta her şey değişiyor. Ne o, oğlunu mu kıskandın? Yok, kıskanmadım da kızın babasının ev hapsinde olması Regan'ı zor durumda bırakır mı acaba diye düşündüm. Sanmıyorum. Çok değerli bir eleman Regan. Kime çekmiş? Sana demesini bekliyordum. Babana, dedi. Hatırası tüllere sarılı babam benim. Babam nasıl öldü anne? Bilmiyor gibi soruyorsun Yuna. Kalp krizi işte. Neden? Kalp krizinin nedeni olmaz kızım. Bugün dahi önlenemiyor ne yazık ki. Sen yanında mıydın? Ben evdeydim, sen okuldaydın, baban işteydi. Kaç kere konuştuk bunları, açmayın o defterleri. Beni de kendini de boşuna üzme. Anne, kafamı çok meşgul ediyor bu mesele. Şu Sorge'nin uyku seanslarına katlanma nedenimin yarısı uykularım içinse, yarısı da hatırlayamadığım anılarıma kavuşmak için. Bence sen boş ver bu seanslara Yuna. Kaç zamandır gidiyorsun, uykuların düzeldi mi? Yok, Orada harcadığın zamanı şu parkta açık havada geçirsen uykularına daha iyi gelir. Ben bu sözleri daha önce de duydum senden ve... Bir patlama sesiyle lafımı bitiremeden sustum. Gürültüler parkın güney kapısından geliyordu. Yine gösteri var galiba dedi annem. Parkın güney kapısına doğru koşan robotları gördük. Her attıkları adımda o tuhaf çakıl çukul sesi çıkararak hızlı ilerliyorlardı. Robotlar devreye girdiyse birazdan gösteri yapacak kimse kalmaz ortada. Herkes kaçışır dedim. Su da fışkırtıyorlar, üşüyor insanlar. Çok önemli bir gösteri değil herhalde dedi annem. Baksana bunlar benim gibi geçkin robotlar. Son modellerin süspansiyonlu tekerlekleri var. Hem çok hızlılar hem gürültü yapmıyorlar böyle. Sen sakın gösteriye falan katılmaya kalkışma anne. Ezilirsin bak söylemedi deme sonra. Merak etme robotları görür görmez dört nala kaçıyorum. Annemin doğru söylüyor olmasını diledim. Çünkü robotlar ıslatmakla kalmayıp birkaç saatlik hafıza kaybı veya felç durumu yaratacak şekilde elektrikle şok da veriyorlardı. Bu yüzden muhalifler bir süredir öyle her bahaneyle yürümez olmuşlardı. Anne, biliyor musun ne üzerinde çalışıyorum? Hatta sonuca çok yaklaştım. Elektrik şokuna dayanıklı ve kuru sıkı kurşunları anında geri tepecek bir kumaş cinsi. Anne, anne, neyin var, iyi misin? Annem hafifçe öne eğilmişti ve yüzünde acı çekiyormuş gibi bir ifade vardı. İyiyim, merak etme. Bazen bir gaz giriyor şurama. Geçti şimdi. Gaz yapacak şeyler yemezsin sen. Bir doktora danışsana. Boş ver. Gaz için doktora gidilmez. Sen bana o kumaşı anlat. İşte ne su, ne elektrik, ne kurşun geçiriyor. Tam muhaliflere göre. Şahane bir buluş da patentine izin verirler mi pek emin değilim. Verirler ama burada kullanılsın diye değil. Komşu ülkelere satmak için. Para sesi duydular mı akan sular duruyor biliyorsun dedi annem. Ben nereden bileyim diye geçirdim içimden. Bütün bunları bilen sensin. Ben yürümeyi yeni öğrenen çocuk gibi ancak emekliyorum. Benden hep sakladığın gizlediğin bu alanlarda. Robotların gürültüsünden iyice rahatsız olunca kalktık oturduğumuz banktan. Gösterinin yapıldığı yerin ters yönüne doğru yürümeye başladık kol kola. Hızlı yürüme Yuna yavaşla kızım dedi annem. Hayret. Annem yavaşlamak istiyordu. Demek ki gerçekten yaşlanmış ben fark etmeden. Ağır ağır yürüyerek parkın sakin ucuna doğru gittik. Uzun zamandan beri ilk defa fikir tartışması yapmadan, birbirimizin söylediklerine itiraz etmeden keyifli bir sohbete girmiştik. Biraz siyasi dedikodu, biraz mor damlardan komik hikayeler, en çok da Ayser'in üzerine çeşitlemeler. Ne zamandır annemle böyle baş başa vakit geçirmemişiz. İkimize de iyi gelmişti parktaki gezinti. Karnım acıktı dedim. Eve dönüp bir şeyler atıştıralım. Sonra malum odadan topladığım nesneleri alır. Şey yaparsın işte. Evime en yakın çıkış kapısına yöneldik ki bir şey oldu. Kenara çekil diye bağırdı annem beni kolumdan tutup hızla ağacın arkasına doğru çekti. Üçer üçer sıralanmış, 12 adet robot daha koşuyordu güney kapısına doğru. Bizi teğet geçip gittiler. Ezeceklerdi bizi ayol. Hiç mi akıl izan yok bunlarda? Anne, onlar robot dedim, elbette akılları yok. Neye programlandılarsa onu yapıyorlar. Ama umudunu kesme, çok yakında insan beyni hücresi kullanacaklar çiplerinde. Bizim kurumda son sanal deneyleri yapılıyor şu anda. İnsanlar sanki çok düşünüyor da yine de bir an geliyor, sorgulayıveriyor insanoğlu. İşte o yüzden bu üretime hiç geçmeyeceklerdir. Bizimkilere asla sorgulamayan emir kulları lazım. Kızım, senin katkın yok değil mi bu robot üretimine? Ben insanlık için daha yararlı ve değerli şeylere kafa yoruyorum anne dedim. Şimdilik robot dediğin alt tarafı bir yapay gövde. Onları herkes yapar. Hanor bile. Hanor'daki. O da bir çeşit robot diyelim. Akılsız, duygusuz, sevgisiz bir adam. Nereden bulursun öyle adamları dedi annem. Hanor'u bulan ben değildim. Ama ben de az değildim. Bir hafta öncesine kadar benim de bir robottan farkım yoktu. Ne var ki yavaştan uyanmaya, etrafımda dönen oyunları görmeye başlamıştım. Geç de olsa.